Ayrım 4.
Nasılsın, kendini nasıl hissediyorsun diye sordu Rostov. Dolohov kesik kesik, berbat ama iş onda değil dostum dedi. Neredeyiz? Moskova'ya geldik biliyorum. Benim için bir şey değil ama kadını mahvettim, onu öldürdüm. Buna dayanamaz, dayanamaz. Kim? Dolohov, anacım, anacım, meleğim benim. Taparcasına sevdiğim meleğim dedi ve Rostov'un elini sımsıkı tutarak ağlamaya başladı. Biraz yatışınca Rostov'a annesiyle birlikte oturduğunu, annesinin onu can çekişir bir durumda görürse buna dayanamayacağını anlattı. Rostov'a önden gidip kadını hazırlaması için yalvarıyordu. Rostov onun isteğine uyarak önden gitti ve derin bir şaşkınlıkla Dolohov'un o gürültücü, o deli fişek, Dolohov'un Moskova'da yaşlı anneciği, bir de kambur kız kardeşiyle birlikte olduğunu, aynı zamanda sevecen bir oğul, iyi bir abi olduğunu öğrendi. 6. Şu son zamanlarda Pierre karısıyla pek az yalnız kalmıştı. Petersburg'da olsun, Moskova'da olsun evleri hep konuklarla dolup taşıyordu. Düelloyu izleyen gece Pierre aklına estiği vakit yaptığı gibi yatak odasına gitmemiş ve babasının o geniş çalışma odasında, Kont Bezuhov'un öldüğü odada yatmıştı. Daha önce hiç uyumadan geçirdiği gece boyunca iç dünyasında olup bitenler de son derece tatsız ve acı vericiydi gerçi, ama şimdi daha da tatsız ve acı bir gece başlamaktaydı. Pierre divana uzandı ve bütün yaşadıklarını unutmak üzere uyumak istedi ama yapamadı. İçinde öylesine karmaşık duygu, düşünce ve anılarla dolu bir fırtına patlamıştı ki uyumak şöyle dursun yerinde duramıyordu. Nitekim en sonunda dayanamayıp kalktı divandan ve odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya koyuldu hızlı adımlarla. Gözlerinde kimi vakit karısının evlendiklerinden hemen sonraki durumu canlanıyor ve onun yorgun ama istek dolu bakışlarını görür gibi oluyordu. Kimi zaman da Dolohov'un o güzel ama tıpkı Bagrasyon'a verilen şölendeki gibi kendini bilmez ve alaycı yüzü beliriyordu hayalinde. Sonra da o aynı yüzün Dolohov karların üstüne yuvarlandığı andaki soluk, ürperen o müthiş acılı durumunu görür gibi oluyordu yeniden. Ne oluyor ki diye soruyordu kendi kendine. Demek ki ben şu anda bir kadının sevgilisini, yani karımın sevgilisini öldürmüş bulunmaktayım. Evet evet gerçekten oldu bu iş. Ama niçin, niçin? Ve nasıl yaptım da işi bu noktaya kadar vardırabildim? İçinden yükselip gelen bir ses şöyle yanıtlıyordu onu. Bütün bunlar onunla evlendiğim için oldu. Pierre, iyi güzel ama benim suçum ne diye soruyordu. Aynı ses, senin suçun onu sevmediğin halde onunla evlenmendir. Hem onu hem kendini aldatmandır senin suçun diye karşılık veriyordu. Prens Vasili'nin konağında akşam yemeğinden sonra dudaklarından binbir zorlukla dökülen o sizi seviyorum dediği anı yeniden yaşar gibi oldu Pierre işte o zaman. Hepsi bu yüzden evet diye düşündü. Ben zaten o vakit de sezinliyordum ki bu başka bir şeydir ve benim bunu yapmaya hakkım yok. Nitekim öyle oldu işte. Balayını anımsadı birden, anımsar anımsamaz da kızardı. Özellikle bir anı canlılığını koruyordu hala içinde. Onu hep utandıran, onur kırıcı bir anı. Şöyle, evlenmelerinin üzerinden henüz kısa bir süre geçmişti. Bir gün öğle vaktine doğru, sırtında ipek rob de chambre ile yatak odasından çıkıp çalışma odasına girdiğinde bütün işlerini yöneten baş kahyasıyla karşılaşmıştı. Adam efendisinin yüzüne ve sabahlığına bakmış, sonra da hafifçe gülümsemişti. Pierre'in mutluluğunu paylaştığını, aynı zamanda da bu mutluluğa saygı duyduğunu göstermek istemişti sanki bu gülümseyişle. Oysa onun varlığından kaç kez gurur duymuşumdur diye düşünüyordu. Onun o eşsiz güzelliği, görgüsü, konuk ağırlama sanatı, ev içindeki hayranlık verici tavrı ve sevimliliği hep gurur verirdi bana. Gurur duyduğum şeyler demek aslında bunlardı. Onu anlayamadığımı sanıyordum o çağda. Onun ruhsal yapısını düşünürken kaç kez kendi kendime şöyle demiştim. Gerçek suçlu benim. Çünkü onu anlayamıyorum. Onun şu süregiden suskunluğunu, her önüne gelen şeyle avunup doyuma kavuşmasını, en küçük bir tutkuya ve tutkuyu geçtim, en küçük bir isteğe bile kapılmamasını anlayamıyordum. Evet. Ahlaksız bir kadın o. Bu sözü kendi kendime söylediğim anda bütün her şey gün ışığına çıkıverdi hemen. Pierre acı acı düşünmeye ve anımsamaya devam ediyordu. Anatol geliyor ve çıplak omuzlarından öperek ondan para istiyordu. Parayı vermiyordu ama omuzlarını öptürüyordu hiç sakınmadan. Babası şaka yollu birkaç sözle onun kıskançlığını kışkırtıyordu. Oysa o buna karşılık sakin bir gülümseyişle kıskançlık duyacak kadar budala olmadığını söylemekteydi her seferinde. Benim için de ne isterse yapabilir diyordu. Bir sabah ona utanarak bedenimde gebelik belirtileri ayırt edip etmediğini sormuştum. O da beni açıktan açığa aşağılayarak gülmüş ve çocuk doğurmayı isteyecek kadar aptal olmadığını, benden hiçbir zaman çocuk yapmayacağını bağırmıştı yüzüme karşı. Sonra da Helen'in en yüksek ve soylu bir ortamda doğup yetişmiş olduğu halde kimi zaman kendine karşı ne kadar kaba sözcükler kullandığı, düşünce ve duygularını ne kadar bayağı ve sıradan sözlerle açıkladığı geldi aklına. ''Sen beni hayvan mı yoksa aptal mı sanıyorsun ha?'' diye söze başlardı örneğin. ''Sıkıysa git kendin gör o işi de anla nasılmış. Hadi oradan sen de.'' Pierre düşünüyordu gene. Yaşlı ya da genç erkeklerin de kadınların da onu hep ne kadar beğendiklerine bakıp kendisinin Helen'i niçin sevmediğini düşünürdü ve bunun nedenini bir türlü anlayamazdı. Kendi kendine evet evet diyordu şimdi. ''Aslında ben onu hiçbir zaman sevmedim. Onun ahlaksız bir kadın olduğunu biliyordum ama bunu kabul etmeye yanaşmıyordum. Yüreğim yetmiyordu. Sonuç olarak işte Dolohov karların içinde yuvarlanmış. Yüzünde o yapmacıktan mertçe gülümseyişi, ölüp gidiyor. İlk bakışta karakter bakımından gevşek bir insan gibi görünmesine karşın, acılarını ve kaygılarını hiç kimseyle paylaşmaya yanaşmayan insanlardandı Pierre. Kendi acısıyla kavrulur giderdi hep. Nitekim şimdi de içinden bütün bu olup bitenlerden yalnız o suçlu diye geçirmekteydi. Ama bu böyle de olsa ne çıkar? Ne diye bağlandım ona sanki? O seni seviyorum mu ne diye söyledim ona? Üstelik de yalandı, yalandan da beterdi. Suç bende evet. Öyleyse cezamı çekmem gerekir. Ama adım lekelenecekmiş. Lekelensin varsın. Ama mutsuz olacakmışım, olayım ne olur. Bütün hepsi saçma sapan şeyler bunların. Lekeli adım da onur da söz kırıntısı bunlar. Durum ve koşullara göre değişen şeyler hepsi. Ne biri ne de öbürü bana bağlı değil kesinlikle. Düşüncesini şöyle bağladı. 16. Louis'i çok büyük suçlar işlemiş, onursuz bir insan olduğu gerekçesiyle idam etmişlerdi. Kendilerine göre haklıydılar da. Onun uğruna işkence görerek ölenler, dahası onu kutsal bir varlık sayanlar nasıl kendilerince haklıydıysalar. Sonra da Robespierre'i bir zorba olduğu için ziyaretine yolladılar. Bu durumda gerçekten haklı olan kimdi, suçlu olan kim? Hiçbiri, hiç ama hiç kimse. Henüz ölmemişsen yaşamana bakacaksın. Çünkü yarın bir de bakmışsın ki ölüp gitmişsin. Tıpkı benim daha bir gün önce ölümle burun buruna geldiğim gibi. İnsan yaşamı dediğin şey sonsuzlukla karşılaştırılınca bir saniyecikse ancak acı çekmeye değer mi hiç? Pierre bunları aklından geçirirken biraz sakinleşir gibi oluyordu ama o sırada gözlerinin önünde gene o canlanıyordu. Ve gene ona, Helen'e hiç de içinden gelmediği halde derin sevgi gösterdiği anları yeniden yaşar gibi oluyor, yaşadıkça tepesi atıyor ve fırlayıp eline ne geçerse kırmak, parçalamak istiyordu. ''Ne diye ona seni seviyorum dedim sanki?'' diyordu kendi kendine. Bu soruyu belki 10. kez yineleyince Molière'in ''O pis gemide ne işi vardı sanki?'' repliği geldi aklına ve kendisiyle alay ederek güldü. Pierre gece bastırdığında uşağını çağırıp Petersburg'a gitmek üzere gerekli eşyaları toplamasını buyurdu. Artık o kadınla aynı çatı altında bulunması imkansızdı. Bundan böyle onunla nasıl konuşacağını bile düşünemiyor, düşünmek istemiyordu. Sabahleyin erkenden ona, ondan kesinlikle ayrılmak istediğini bildiren bir mektup bırakıp evi terk etmeye karar vermiş bulunuyordu. Sabah olup da uşak çalışma odasına kahve getirdiğinde, elinde açık kalmış bir kitapla divanın üzerinde uyur gördü Pierre'i. Genç adam hemen uyandı ve uzun bir zaman nerede olduğunu kestiremeksizin çevresine bakındı. Yüzünde korku sezilmekteydi. Uşak kahveyi sunarken, ''Ekselans'' dedi, Kontes evde olup olmadığınızı sormamı buyurdular. Pierre nasıl bir yanıt vermesi gerektiğini tasarlayıp da kararlaştırmaya kalmadan, Kontes sırtında gümüş sırmalı beyaz atlas bir sabahlıkla ve saçları taranmış bir halde, güzelliği dillere destan başını iki saç örgüsü bir taç gibi iki kez sarmıştı. Sakin ama görkemli bir tavırla içeri girdi. Hafif çıkıntılı alnında bir öfke çizgisi belirmişti. Uşak henüz çıkmamış olduğu için onun yanında konuşmayı uygun görmemişti. Ama düelloyu öğrenmiş ve bu konuda Pierre'le kesinlikle konuşmaya karar vermiş olduğundan sabırla uşağın kahveyi bırakıp çıkmasını bekledi. Bu sırada Pierre ona ürkek bakışlarla bakmaktaydı gözlüğünün altından. Tıpkı av köpekleriyle çevrilmiş olduğu halde çaresizlikten kulaklarını indirip hiç kımıldamaksızın yatmaya devam eden bir tavşan gibiydi. Sözde yeniden kitabını okumaya koyuldu. Çok kısa bir an sürdü ama. Yaptığının hem olanaksız hem de anlamsız bir şey olduğunu kavrayan Pierre, dönüp ürkek bakışlarını Helen'e çevirdi. Helen ayaktaydı, uşağın çıkmasını bekliyordu. Dudaklarında Pierre'i küçümsediğini dışa vuran o gülümseme dalgalanıyordu. Nitekim uşak çıkar çıkmaz sert bir sesle sordu. ''Nedir o rezillik? Size soruyorum. Yanıt veriniz. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz?'' ''Ben mi ne yapmışım? Ne zaman ne yapmışım ki?'' ''Şu kahramana bakın hele. Ne zaman ne yapmışım?'' diyor. ''Yanıt verin lütfen bana. Nedir bu düello öyküsü? Neyi kanıtlamak istediniz ki bununla? Soruyorum size neyi?'' Pierre divanın üzerinde ağır ağır döndü, ağzını açar gibi oldu ama verecek hiçbir yanıt bulamadı. Helen bunun üzerine buyurgan bir sesle devam etti. ''Madem ki siz bana karşılık veremiyorsunuz, ben size söyleyeyim ister misiniz? Size söylenenlere inanmaya dünden hazırdınız, her söylenene.'' Bir an durup güldü burada. ''Size dediler ki Dolohov benim aşığımmış.'' Bu sözleri sık sık yaptığı gibi kaba bir biçimde söylemiş, aşık sözcüğünü de Fransızca karşılığıyla kullanmıştı. Gene o amansız kendini beğenmişliğiyle şöyle sürdürdü konuşmasını. ''Siz de tutup buna inandınız değil mi? Ama düşünün şimdi neyi kanıtlamış oldunuz, neyi? Neye yaradı o düello, neyi çıkardı ortaya? Yalnız ve yalnız aptalın hem de sunturlu aptalın biri olduğunuzu, aptalın biri olduğunuzu. Bunu zaten herkes biliyordu. Öyleyse neye yaradı bu iş? Söyleyin lütfen. Söyleyemiyorsunuz, ben söyleyeyim. Ben, yani eşiniz, bütün Moskova'nın alay konusu oldum. Övünebilirsiniz. Ve şimdi bütün herkes kafayı tütsüledikten sonra ve ortada başka neden bulunmadığı halde kıskandığınız bir erkeği düelloya çağırdığınızı anlatacak sizin için.'' Heyecandan kendini tutamayıp sesini daha da yükselterek devam etti. ''Üstelik her bakımdan sizden çok daha nitelikli bir insanı.'' Pierre karısına hiç bakmıyordu. Yüzünü buruşturup homurdanır gibi belirsiz bir şeyler söylemekteydi. Ama yerinden kesinlikle kımıldamıyordu. Helen gene konuştu. ''Nasıl olur da onun, Dolohov'un, benim aşığım olduğuna inanabilirsiniz? Hangi gerekçeye dayanarak söyleyin bana? Onun yanındayken mutlu göründüğüm için mi? Ama düşünün ki siz ondan daha akıllı ve daha sevimli değilseniz ben onun yanındayken mutluluk duymaktan niçin hoşlanmayayım? Niçin, niçin, niçin?'' ''Pierre, yalvarırım susun,'' dedi kısık bir sesle. ''Konuşmayın benimle, konuşmayın.'' ''Niçin konuşmayacakmışım sanki?'' dedi Helen ıslık çalan bir sesle. ''Şu hususu size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Sizin gibi bir kocaya düşmüş olup da aşığı bulunmayan bir kadın var mıdır? Ve ben bu kadınlardan değilim.'' Pierre bir şeyler söylemek istedi ve Helen'in kavrayamadığı tuhaf bir bakışla baktı ona. Doğruldu, sonra gene yattı. O anda bedence acı çekiyordu. Göğsü sıkışıyor, güçlükle soluk alıyordu. Çektiği acıyı biraz olsun hafifletmek için bir şeyler yapması gerekiyordu. Bunu biliyordu ama göze alamıyordu. Kekeleyerek konuştu. ''En iyisi ayrılalım biz.'' Helen hiç duraksamadan yanıt verdi. ''Ayrılmak mı dediniz? Elbette ve hemen. Yalnız geçimimi sağlayın yeter. Ve beni bununla korkutacağınızı sanmayın.'' Pierre birdenbire divandan fırladı, ona doğru sallana sarsıla atıldı ve önündeki masanın üzerinde duran bir mermer parçasını o ana kadar hiç duymadığı bir hırsla kapıp savurdu. Helen'in yüzünde dipsiz bir korku belirmişti. Can korkusuyla geriye doğru çekildi. Babasından geçen yırtıcı duygular patlak vermişti Pierre'de. Karşı durulmaz bir sürükleniş içinde çılgınlığa varan kudurgancı bir kızgınlığın zevkini yaşıyordu. Ellerini açarak Helen'in üzerine yürüdü ve koca evi çın çın çınlatan bir sesle bağırdı. "Defol!" Yalnız Helen değil, evdeki bütün uşak ve hizmetçiler de dehşet içinde kalmıştı bu bağırıştan ve Helen o an hemen koşarak odadan fırlamamış olsa neler olabileceği hiç belli değildi. Bir hafta sonra da Kuzey Rusya'daki çiftliklerinin yönetimini bir vekalet verip karısına bırakarak, bu aşağı yukarı servetinin yarısı demekti, tek başına Petersburg'a gitti Pierre. 7. Austerlitz Savaşı'nın ve Prens Andrei'nin ölümünün haberi geleli 2 ay olmuştu Lizzie Gorey'e. Bu arada elçilik yoluyla gönderilen bütün mektuplara ve aralıksız girişilen aramalara karşın prensin cesedi bulunamamış ama kendisinin tutsaklar arasında olmadığı anlaşılmıştı. Ailesi için en üzücü husus da buydu. Ora yerlilerince savaş alanından kaldırılmış olabileceği belirtiliyor sadece. Dolayısıyla o sırada belki de oralarda bir yerde ya can çekişmekte ya da iyileşmekte ama her iki durumda da ailesine bir haber iletecek gücü bile kendinde bulamamakta olsa gerekti. Austerlitz Savaşı kısaca ve son derece bulanık bir biçimde yansıtılmıştı gazetelere her zamanki gibi. Rus askerlerinin parlak başarılarından sonra geri çekilmek zorunda kaldıkları ve bu geri çekilişi de kusursuz bir düzenlilik içinde gene başardıkları anlatılıyordu. Yaşlı prens bu resmi açıklamayı okur okumaz bizimkilerin kusursuz bir bozguna uğradıklarını kavramıştı hemen. Haberi veren gazetelerin gelişinden bir hafta sonra da prense Kutuzov'dan oğlunun başından geçenleri anlatan bir mektup ulaştı. Kutuzov şöyle yazıyordu. Oğlunuzun elinde sancak, alayın en önünde babasına ve yurduna yakışır bir kahraman olarak vurulduğunu kendi gözlerimle gördüm. Gerek benim gerek ordudaki bütün öbür yetkili ve görevlilerin derin üzüntü içinde yaptığımız araştırmalara karşın şu ana kadar sağ kalıp kalmadığını, sağ kalmış olduğunun gerekeceğini söyleyerek hem sizi hem de kendimi umutlandırmak hakkını kendimde görmüyorum. Zira tersi olmuş olsaydı bildiğiniz gibi savaştan sonra alanda cesetleri bulunan subayların bana temsilci subaylarca teslim edilen listede oğlunuzun da adı kesinlikle bulunurdu. Bu mektubu akşam yemeğine doğru çalışma odasında tek başınayken almıştı yaşlı prens ve o gün hiç kimseye hiçbir şey söylememişti. Ertesi sabah her zamanki gibi günlük gezintisini yaptı. Ama kahyasının, bahçıvanının ve mimarının yanında üsteleyerek sustu. Son derece kızgın görünüyordu, gene de hiç kimseyi azarlamadı. Yaşlı prens, Prenses Maria her zamanki saatte odasına geldiği zaman tezgahın başında ayaktaydı ve tahta uyuyordu. Başını hafifçe döndürüp kızına bakardı her zaman. Bu sefer öyle yapmadı. Birdenbire ve hiç de doğal olmayan bir şekilde fırlatıp attı elindeki kalemi, sonra da hemen "Ya, demek sen geldin Prenses Maria," dedi. Tezgahın tekerleği ilk hızla dönmeye devam ediyordu hala ve gittikçe azalarak süren tekerlek gıcırtısını uzun zaman unutamayacaktı Prenses Maria. Zira onun için bu ses artık sonradan olup bitenlere karışmış olacaktı amansız bir biçimde. Babasına yaklaştı Prenses Maria yavaş yavaş, yüzünü gördü onun ve birden içinde bir çöküntü olmuş gibi bir duyguya kapıldı. Çevresini artık belirgin bir biçimde göremiyordu. Babasının ilk bakışta üzüntü taşımayan ama dipsiz bir öfke taşıyan ve ruhunu saran duyguları dışa vurmamak için harcadığı büyük çabayı gizleyemeyen yüzünü ayırt edince, insanın kavrayış yeteneğini aşan bir felaketin asılı durduğunu anladı başının üzerinde. Bu ancak çok sevilen bir insanın ölümü olabilirdi. Alışılmış anlamda zarafetten yana yoksun ve beceriksiz bir kızdı prenses. Tepkilerini yönlendirmeye gücü yetmiyordu. Nitekim anlatılması olanaksız derin bir hüzün içinde kendi varlığını hepten unutarak sordu. "Babacım, Andrei." Kızının bakışının etkisine dayanamadı yaşlı prens, hıçkırarak ona arkasını döndü. Sonra da o tiz sesiyle bağırdı. Cepheden haber geldi. Tutsakların arasında yokmuş. Kutuzov'un yazdığına göre öldürülenlerin arasında da yok. Öyle bağırarak sanki prensesi yanından uzaklaştırmak istiyordu. Son bir çığlık gibi ekledi. Öldürülmüş. Prenses Maria bayılıp yere yıkılmadı. Babasının yüzünü görür görmez yüzü zaten sapsarı kesilmişti. Ama öldürülmüş sözünü duyduğu anda yüzü değişti birden. Aydınlık güzel gözlerinde o eşsiz ışık yandı gene. İçini kavuran o büyük acının üzerine sanki bu dünyanın tasa ve üzüntüleriyle hiçbir ilişkisi bulunmayan bir avuntu süzülüp dökülüvermişti. Babasının karşısında hep kapıldığı o sınırsız korkuyu unutarak yaklaştı yaşlı prense. Elini tutup onu kendisine doğru çekti. Kuru fırlak damarlı boynuna sarıldı. Babacım dedi, bana sırtınızı dönmeyin ne olur. Ne olur birlikte ağlayalım. Yaşlı prens yüzünü ondan uzaklaştırdı. Alçak namussuzlar, hainler diye bağırdı. Koca bir orduyu mahvettiler, darmadağın ettiler insanları. Üstelik de ne için? Hadi git, burada durma artık, git Lize haber ver. Prenses tüm gücünü yitirmişti. Tezgahın bitişiğinde babasının yanındaki koltuğa bıraktı kendini, ağlamaya koyuldu. Ağabeyinin karısıyla vedalaşırken takındığı o sevecen ama aynı zamanda karşısındakini küçümseyen tavrını ve kendisinin verdiği ikonayı sevgiyle gülümseyerek ama biraz da alaycı bir bakışla boynuna takışı canlandı gözlerinin önünde. İçinde Tanrı inancı uyanmış mıydı acaba diye düşündü. Ve acaba o zamana kadar inanmamış oluşundan pişmanlık duymuş muydu Andrei? Sonsuz huzurun ve mutluluğun ülkesinde değil mi şimdi? Babasına gözyaşları arasında sordu. Nasıl oldu bu babacığım? Lütfen söyleyin bana. Yaşlı prens toparlanır gibi olmuştu. Sorma diye bağırdı tiz sesiyle. Rusya'nın en iyi yetişmiş insanlarını, koca Rusya'nın onurunu ölüme teslim ettikleri savaşta vurulmuş. Yetmez mi? Hemen gidiniz buradan Prenses Maria. Git hadi Liza'ya haber ver. Ben de geliyorum. Küçük prenses, Prenses Maria babasının yanından ayrılıp da onun dairesine girdiğinde tek başına oturmuş nakış işliyordu. Görümcesi içeri girince ağır ağır ona doğru çevirdi bakışlarını. Hamile kadınlara özgü, yalnız kendi kendini dinliyormuş gibi bir duygu uyandıran mutlu ve dingin bakışlardı bunlar. Hemen belli oluyordu ki o anda Prenses Maria'yı görmemekte, yalnız kendi içinde, varlığının derinliklerinden oluşan ve ona sınırsız bir mutluluk veren gizemli bir şeye bak.